Ayrım 2.
Örümcek dokumacınınkini andıran bir iş yapar. Arı ise peteğini yaparken birçok mimara parmak ısırtır. Ama en beceriksiz mimarı, en usta arıdan ayıran özellik, mimarın kuracağı yapıyı gerçekleştirmeden önce onu kafasında tasarlamış olmasıdır. Her çalışma süreci, emekçinin kafasında daha başından var olan bir şeyin yaratılmasıyla sona erer. Emekçi, yalnızca üzerinde çalıştığı maddeye bir biçim değişikliği vermekle kalmaz, aynı zamanda kendi çalışma biçiminin yasalarını belirleyen ve kendi istemine bağımlı kılmak zorunda olduğu bir amacını da gerçekleştirmiş olur. Aynı yerde. Bu önceden tasarlanan imgenin iki yönü vardır. Bir yandan daha önceki üretim uygulamasından edinilmiş olan ve üreticinin çalışma sürecini kendi amacını gerçekleştirecek biçimde yürütebilmesini sağlayan bilgiyi kapsar. Bu onun nesnel ya da bilgisel yönüdür. Öte yandan da daha önceki tüketim uygulamasından edinilmiş olan ve üretimde bulunma istemini sağlayan isteği kapsar. Bu da onun öznel ya da duyumsal yönüdür. Çalışma sürecinin bu iki yönünde amaç ve istem, bilim ile sanat arasındaki ayrımın temelini görebiliriz. 3. Bölüşüm. Üretim ile tüketim arasındaki bölünmenin zorunlu kıldığı toplumsal bir eylemdir bölüşüm. Hayvanlar arasında üretim diye bir şey olmadığı gibi, bölüşüm diye bir şey de yoktur. Tüketimi de kapsayan basit bir paylaşma vardır, o kadar. İlkel toplumda, üretim ile tüketimi birleştiren halkadır bölüşüm. Topluluğun üyeleri, ortaklaşa ürettiklerini eşit paylara bölerek tüketirler. Paylar ister istemez eşittir. Çünkü bütün topluluğun ortak çabası sonucunda, ancak topluluğun varlığını sürdürmesini sağlayacak ölçüde üretim yapılabilmektedir. Üretim fazlası diye bir şey yoktur daha. Daha yetkin araçların kullanılması sonucunda üretim fazlasının gelişmesi iş bölümünün temelini oluşturur. Topluluk içinde farklı çalışma türlerinde uzmanlaşan değişik gruplar ürettikleri ürünleri ortak ambara verirler. Bu ürünler oradan tek tek üreticiler arasında bölüştürülür. Emeğin üretkenliği arttıkça ortaklaşalığı azalır. Artık kendisi için bir ürün fazlası üretebilir emekçi. Böylelikle hala topluluk için yaptığı zorunlu çalışma ile kendisi için yaptığı fazla çalışmayı birbirinden ayırt eder ve kendi ürün fazlasını dilediği gibi kullanma hakkına sahip olmak ister. Böylece emekçinin ürünü bir meta durumuna gelir. Kullanım için üretimin yerini değişim için üretim alır. Bu gelişmeler doruğuna vardığında niteliksel bakımdan yeni bir iş bölümü doğar. Kafa emeği ile kol emeğinin ayrılması. Üretimin daha da geliştirilmesiyle ilgili uygulayımsal ve örgütsel görevlerle uğraşabilmesi için topluluğun bir kesimi kol emeğinin bütünüyle dışında tutulur. Üretim araçları üzerindeki denetimlerinden yararlanan bu örgütleyiciler en sonunda bir egemen sınıf olup çıkarlar. İlkel toplum kullanım değerlerinin üretimine dayanır. Aynı biçimde ilkel düşünce de somut, niteliksel ve özneldir. Uygar insanı ilkel insandan ayırt eden soyut düşünme yetisi, meta üretiminin gelişmesinin bir sonucu olarak doğmuştur. Bir tüketim nesnesi olarak meta, bir kullanım değeridir. Bir değişim nesnesi olarak meta ise bir değişim değeridir. Değiş tokuş edilebilmesi için üreticilerin zihinlerinde somut ve niteliksel özelliklerinden koparılması ve salt niceliksel bir soyutlama olarak ele alınması gereklidir. Kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki bu çelişmenin çözümü, süreç konusunda hiçbir kuramsal kavrayışa sahip olmamalarına karşın, mallarını ilk kez pazara götürdükleri günden bu yana, insanlar tarafından başarıyla gerçekleştirilmiş olan zihinsel bir işlemi gerektirir. Böylelikle insanlar meta değişiminin toplumsal uygulaması içinde somut ile soyutu, özel ile geneli, bir şeyin dış görünüşüyle özünü, öznel ile nesneli birbirinden ayırt etme yeteneğini elde ederler. Bilimsel düşüncenin gelişebilmesi için onsuz edilemeyen bir ön koşuldur bu yetenek. Ama üretici meta değişiminin gelişmesiyle birlikte ürünü üzerindeki denetimini yitirir. Artık onun ne olacağını bilemez. Üretim ile tüketim arasındaki bağ pazarda yitip gider. Üreticinin üretimde bulunmasındaki amaç sonuçla sürekli olarak çelişmeye başlar. Böylece meta üreten toplumun neden ile sonuç arasındaki ilişkiyi altüst eden ve felsefi idealizmi, metafiziği ve bilimsel olmayan öteki düşünce biçimlerini yaratan düzmece bilinçliliği çıkar ortaya. İdealist maddenin düşünceyi belirlediğini kabul edeceği yerde düşüncenin maddeyi belirlediğini savunur. Metafizikçi devinimi değişmez bir şey olarak, geri kalan her şeyi de göreli şeyler olarak kabul edeceği yerde devinimin göreli, geri kalan her şeyin saltık olduğunu ileri sürer. Bunun sonucunda hakikat ters yüz edilmiş olur. Bilim, insanın bilgisel deneyimlerini örgütleme biçimidir. Sanat ise insanın duyumsal deneyimlerini örgütleme biçimidir. Bilgisel ve duyumsal deyimleri, düşünce ile duygu arasındaki ayrımı belirler. İlkel toplumda ne bilim vardır ne de sanat. Yalnızca büyü vardır. Bildiğimiz kadarıyla bilim ve sanatın doğabilmesi için meta üretiminin gelişmesi, kafa emeği ile kol emeğinin ayrılması ve toplumun sınıflara bölünmesi gerekmiştir. İkinci bölüm. Maymundan insana geçiş. 1. İnsan ve yüksek memeliler. Genel olarak hayvan yaşamı çok uzun bir yaşam boyunca doğal ayıklanma yoluyla çeşitli biçimlerden geçerek gelişti. Hayvanlar gerek değişik çevrelere, gerekse içinde yaşadıkları çevredeki ardışık değişikliklere doğal ayıklanma yoluyla belirli ölçülerde uyarladılar kendilerini. Yeryüzünün değişik yörelerinde değişik iklim koşulları vardır. Ayrıca yeryüzünün bütün yöreleri uzun bir süreç içinde şu ya da bu ölçüde köklü değişikliklere uğramıştır. Çevre durmadan değiştiğinden hiçbir hayvan türü kendini çevresine tam olarak uyarlayamaz. İşte bu yüzden kendini belli bir dönemin koşullarına büyük bir başarıyla uyarlamayı beceren bir hayvan türü, zamanla salt bu nedenden ötürü yeni koşullar karşısında umarsız kalabilir. Öte yandan o zamana kadar az gelişmiş olan öteki türler yeni ortaya çıkan koşullarda kolayca gelişip çoğalabilir. İnsan hayvanların en gelişmiş sınıfı olan ve maymunları da kapsayan yüksek memelilerdendir. Öteki memeliler arasındaysa kedi ve köpek gibi etoburlar ve at ve sığır gibi toynaklılar vardır. Etoburlarla toynaklılar bu soy kütüğünden başka bir dala ayrılarak kendilerini çeşitli yollardan yerde yaşamaya uydurmuşlardır. Bacaklarındaki ince eklemler kaybolmuş, dört ayak üstünde yere sağlam basmasını ve hızlı yürümesini öğrenmişlerdir. Boynuz, tırnak, diken, uzun ve sivri diş gibi çeşitli saldırı ve savunma organları geliştirmişlerdir. Ot çiğneyebilmek ya da et parçalayabilmek için dişleri çıkmış, uzaktan koku alabilmek için uzun burunlar oluşmuştur. Bu arada yüksek memelilerin ataları sayılabilecek bir başka grup ağaçlarda yaşamayı sürdürdüğünden ilkel memeli hayvan yapısını bütünüyle koruyabilmiştir. Bunların yaşama koşulları iyi koku almaktan çok iyi görmeyi, çabukluk ve güçlülükten çok çevikliği ve akıllılığı gerektirmekteydi. Yalnızca meyve ve yaprakla beslendikleri için dişlere büyük bir gereksinme duymuyorlardı. Bu yüzden de burunları giderek ufalırken gözleri son derece keskinleşti. Pençeler küçülerek yumuşak tabana gömülü yassı tırnaklara dönüştü. Parmaklar esneklik kazandı. Küçük şeyleri kavrayabilmek ya da tutabilmek için baş parmaklar öteki parmaklardan ters yönde gelişti ve bütün bu gelişmelere uygun olarak beyin büyüyüp karmaşıklaştı. Aşırı uzmanlaşma tehlikesinden uzak olarak gelişen tek organ beyindir. Çünkü beynin işlevi gövdenin öbür organlarının dış dünyayla olan karşılıklı ilişkilerini denetlemektedir. İşte bu nedenle yüksek memeliler çevrelerine gittikçe daha fazla uyabilecek bir biçimde geliştiler. İnsanın en yakın akrabaları insana benzeyen maymunlardır. İnsan bunlardan dik durması ve beyninin daha büyük olmasıyla ayrılır. Denilebilir ki yüksek memelilerden bazılarının ağaçlarda yaşama alışkanlığını bırakıp yerde yaşamaya koyulmalarıyla birlikte farklılaşmaya başlamıştır insan. Etoburların ve toynaklıların ilk ataları milyonlarca yıl önce ağaçlarda yaşama alışkanlığını bırakarak yerde yaşamaya koyulmuşlardır. Ne var ki daha sonraları aynı işi insan çok daha yüksek bir evrim düzeyinde yapmış ve dolayısıyla da değişikliğin sonuçları bambaşka olmuştur. Gördüğümüz gibi insan daha o zamandan bugün öteki hayvanlardan daha gelişmiş bir beyne sahipti ve yerde yürümesini öğrenirken öyle bir yaşama biçimi benimsedi ki varlığını koruyabilmesi ancak beynini daha da geliştirmesine bağlıydı. Hayvanlar doğanın bir parçasıdır. Hayvanlar ile çevreleri arasındaki karşılıklı ilişki bütünüyle edilgindir. Gerçi hayvanlar da doğa üzerinde bir etki yaratırlar. Söz gelimi otlayan sığır sürülerinin verdiği zarar sonucunda belli bir yörenin bitki örtüsü değişime uğrar. Ama kendine yatak açarak ilerleyen bir ırmak ne denli bilinçliyse bir hayvan da yaptığı işin o ölçüde bilincindedir. Arı kovanları, kuş yuvaları ve kunduzların kurdukları büyetler de bilinçli olarak yapılmakta değildir. Bu tür etkinlikler kalıtım yoluyla aktarılan içgüdüsel uyarlanma biçimleridir. Ama gene de hayvanların en geri sınıflarıyla en gelişmiş sınıfları arasında ölçü farklılıkları vardır. Kendilerini çevrelerine uydurabilme ölçüleri değişiktir. İnsan dışındaki yüksek memeliler, öteki hayvanlara olan üstünlüklerini beyinlerinin daha büyük olmasına borçludurlar. Öteki organlardaki uzmanlaşma beyinde olmadığından, beyin daha fazla gelişebilmiş ve böylece yüksek memeliler, çevrelerine en fazla uyabilen hayvanlar durumuna gelmişlerdir. Böyle gelişebilmelerinin nedeni ağaçlarda yaşamaları ve dolayısıyla kendilerine hazır yiyecek ve sığınak bulmaları olmuştur. İnsanın ilk ataları bu doğal üstünlükleri bıraktıkları zaman organik yaşamın evriminde hayvan ile doğa arasındaki ilişkinin niteliksel bir değişikliğe uğradığı yepyeni bir çığır açıldı. Ama dişler, kollar ve bacaklar tümden savunmasızdı. İnsanın ilk ataları yalnızca bunlara bağımlı kalsalardı, kesinlikle yok olup giderlerdi. Ama beyinleri, bizimkinden küçük de olsa, insana benzeyen maymununkinden büyüktü. Ayrıca, art ayaklarının üstünde dik durduklarından, ön ayakları ele dönüşmüştü. Beynin yol gösterdiği ellerini kullanarak yalnızca kendilerini doğa koşullarına uydurmakla kalmıyor, aynı zamanda doğayı bilinçli bir biçimde kendi gereksinmelerine uyduruyorlardı. İnsan gövdesinin olanca ağırlığını ayaklarına verince ayak parmaklarının tutup kavrama yetisi kayboldu. Ama buna karşılık eller serbest kaldı ve el parmakları en güçlü devinimleri yapabilir duruma geldi. Hiç kuşkusuz adım adım gelişen bir süreçti bu. İnsanın dik durmaya başlamasının yol açtığı ilk sonuç, yiyecek ve öteki nesneleri koparıp parçalama gibi görevlerin ellere aktarılması ve dolayısıyla çenenin görevlerinin azalması oldu. Böylece çene giderek küçülmeye başladı ve beynin gelişmesi için daha fazla yer açıldı. Beyin genişledikçe elleri daha sıkı bir biçimde denetleme gücünü kazandı. İşte insan iki ana özelliğinin, araç kullanma ve konuşma, işlev bilimsel kökenini el ile beynin bu uyumlu gelişmesinde aramalıyız. İnsan dışındaki yüksek memeliler doğadaki sopa ve taş gibi nesneleri tutup kavrayabilir, dahası onları bazı dolaysız amaçlarla az çok kullanabilirler. Gel gelelim, elle kullanılan bu nesneler ile yontma araçları, tokmaklar, baltalar ve kundurucu bizleri gibi insan eliyle yapılmış en kaba araçlar arasında bile bir nitelik ayrımı vardır. Araç tüketim için değil, üretim için tasarlanmış bir emek ürünüdür. K. Marx, Grundriss, 1857-58. Bu nedenle aracın yapılması bir üretim aracı olarak kullanılmasından daha önemli bir etkinliği zorunlu kılar. Çünkü aracın kullanılması belli bir ürüne yönelik olmakla birlikte aracın yapılması belli bir üretime yöneliktir. Dolayısıyla denilebilir ki araçların kullanılması yüksek bir us düzeyini ya da konuşmadan ayrı tutulamayan yeni türden bir usu gerektirir. Artık devingen el organları ve konuşma organları beyindeki bitişik iki alandan yönetilmeye başlar. Bu yüzden beyinde eli devindiren alandan eli denetleyen alana bir taşma olur. Çocuklar yazı yazmayı öğrenirken elin devinimini denetlemek için gösterilen yoğun bir çabayla dillerini de kımıldatırlar. Dahası kimi zaman yazdıkları sözcüğü yüksek sesle söylerler. Ayrıca konuşurken yetişkinlerden çok daha fazla el kol devinimi yapar çocuklar. Bunlar ilkel özelliklerdir. Maymunlarda olduğu gibi ilkellerde de el kol kullanma hem çok fazladır hem de çok ayrıntılı. Kimi ilkel dillerde el kol kullanma ile konuşma arasında öylesine yakın bir ilişki vardır ki belli bir el devinimi olmaksızın sözcüklerin anlamını tam olarak dile getirmek olanaksızdır. Gerçekten de konuşurken kendimizi izleyecek olursak, taşmanın hiçbir zaman ortadan kalkmamış olduğunu görürüz. Bundan da şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. İlk insanlar ellerini kullanarak çalışırlarken, yapılan işin karmaşıklığı ölçüsünde, ses organlarında tepkili devinimler ortaya çıkmakta ve çalışmaya eşlik etmekteydi. Daha sonra bu sesli devinimler, bilinçli bir biçimde elle yapılan çalışmayı yönetmenin bir aracı olarak geliştirildi. ve en sonunda bunlar ellerin tepkili devinimleriyle tamamlanan bağımsız bir bildirişme düzenine dönüştüler. 2. İkinci işaret sistemi. Evrim süreci içinde hayvanların çeşitli yaşama biçimleri gerek yapısal gerek işlevsel bakımdan kendilerine değişen doğal çevrelerine uydururlar. Bu hayvan türlerini ötekilerden ayırt eden özellik beyinlerinin büyüklüğü ve karmaşıklığıydı. Beyinlerinin bu üstünlüğünden yararlanarak çevrelerini daha çok yönlü ve etkili bir biçimde değiştirmeyi başarıyorlardı. Omurgasızlar ilk kez 500 milyon yılı aşkın bir süre önce, balıklar yaklaşık olarak 400 milyon yıl önce, sürüngenler aşağı yukarı 250 milyon yıl önce, memeliler 200 milyon yıla yakın bir süre önce, insan ise yaklaşık 3 milyon yıl önce geldi yeryüzüne. Yukarıdaki sayılardan da görüleceği gibi en üst noktasında insanın bulunduğu evrim süreci ilerledikçe yeni türlerin gelişme hızı artmaktadır. İnsanın doğuşunda evrim süreci öylesine hızlı bir noktaya erişir ki bu ancak niteliksel bir değişikliğin sonucu olarak açıklanabilir. Koşullu tepkilere ilişkin çalışmasında Pavlov, beynin somut işleyişi açısından bu değişmenin nasıl çözümlenebildiğini göstermişti. Pavlov'un deyişiyle tepki, bir uyarım karşısında gösterilen tepkidir. Ağzımıza aldığımız bir lokma hemen bir salgıyla kaplanır. Lokmanın kayganlaşmasını ve böylece daha kolay yutulmasını sağlar salgı. Köpekler üzerindeki sistemli gözlemleri sonucunda Pavlov, ağzımıza dokunan bir yiyeceğin sinir telciklerinden geçerek beyne kadar giden ve yeniden ağzımıza dönüp orada salgı bezlerini çalıştıran bir devinimler dizisini başlattığını göstermiştir. Tepkiler ya koşulludur ya da koşulsuz. Az önce verdiğimiz örnek bir koşulsuz tepkidir. Koşulsuz tepki doğuştan var olan bir şeydir. Bunun gelişmesi için gerekli koşullar her normal yaratıkta doğuştan vardır. Örneğin civciv gagalamayı öğrenmez, bebek meme emmeyi öğrenmez. Bunlar koşulsuz tepkilerdir. Yiyecek ağza gerçekten değmeden de salgı çıkarılabilir. Bildiğimiz gibi yiyeceği yalnızca görmek ya da kokusunu duymak bile kimi zaman ağzın sulanması için yeterli olabilir. Buna koşullu tepki adı verilir. Yiyecekle özdeşleşmeyi öğrendiğimiz bazı şeyler ve kokular vardır. Peki öğrendiğimiz derken ne demek istiyoruz? Pavlov'un köpeklerinden birine düzenli aralıklarla yemek verildi. Köpek bu belirli aralıklarla yemek yeme düzenine iyice alıştığında artık yemek verilmeden önce bir zil çalınmaya başlandı. Bu kez salgının zil çalındığı zaman çıktığı görüldü. Başka bir deyişle uyarım görevi deney sırasında yaratılan koşullara uygun olarak sese aktarılmıştı. Deneyin daha sonraki aşamasında zil çalındı ama ardından yemek verilmedi. Bu kez salgılamanın kesildiği görüldü. Gerçekte salgılama engellenmişti. Daha doğrusu yeni koşullara uygun olarak bir karşı uyarım yaratılmış ve daha önce sağlanmış olan tepkiye bastırılmıştı. Böylece Pavlov, düzgün bir biçimde işleyen bir dış etken olmaksızın bu tür koşullu tepkilerin gerçekleşmediğini göstermiş oldu. Belli bir hayvandaki koşullu ve koşulsuz tepkilerin toplamı, Pavlov'un birinci işaret sistemi adını verdiği türden bir organik birlik oluşturur. İçinde bulundukları evrim düzeyine göre az çok gelişmiş hayvanlara özgü bir sistemdir bu. Bu sistem insanda öylesine karmaşık bir duruma gelmiştir ki, öteki tepkilerle birlikte ikinci işaret sistemini oluşturan bütünüyle yeni türden tepkilerin temelini yaratmıştır. Pavlov'un öğrencilerinden biri şöyle bir deney gerçekleştirdi. Bir çocuğun parmağına elektrik akımı verildi. Akım verilir verilmez çocuk parmağını geri çekti. Aynı işlem birkaç kez yinelendi. Bir süre sonra akım verilmeden önce bir zil çalındı. Aynı şey yinelendiği zaman çocuk zil sesini işitir işitmez geri çekti parmağını. Daha sonra deneyi yapan öğrenci zil çalmak yerine yüksek sesle zil diye seslendi ve çocuk zil sözcüğünü işitir işitmez parmağını çekti. Ardından zil sözcüğü bir kağıda yazılıp çocuğa gösterildi. Bu kez de kağıda yazılı zil sözcüğünü görür görmez parmağını geri çekti çocuk. En sonunda çocuk o duruma geldi ki bir zil düşündüğü zaman bile parmağını geri çekmeye başladı. Deney bir koşulsuz tepkiyle elektrik akımının uyarımı karşısında parmağın geri çekilmesi. Başlamış bir koşullu tepkiyle zil sesi karşısında parmağın geri çekilmesi sürdürülmüştü. Bunların ikisi de birinci işaret sisteminin sınırları içinde kalıyordu ve dış uyarımlara karşı gösterilmiş edilgin tepkilerdi. Oysa daha sonra çocuk zil sözcüğünün yüksek sesle söylenmesine, kağıda yazılıp gösterilmesine, dahası salt düşüncesine değişik düzende bir tepki göstermişti. Bu durumlarda sözcüğün kullanılması karşısında çocuk etkin bir yoldan genelleştirmişti onu. Sözcük yalnızca değişik bir işaret değildir. İşaretlerin işaretidir aynı zamanda. Bu tür tepkiler ikinci işaret sistemine girer. İkinci işaret sisteminde belirleyici uyarım, yalnızca duyu organlarını etkileyen nesnel bir doğa olgusu değil, toplumsal olarak öznel bir değer yüklenmiş yapay bir sestir. Zil sözcüğü söylenirken çıkarılan seste yalnızca ve yalnızca zilin anlaşılmasını gerektiren hiçbir özellik yoktur. Tam tersine her zilde zil için ayrı bir sözcük kullanılır. Zil sözcüğünün biçimi gibi özü de toplumsal olarak belirlenmiştir. Zil sözcüğü zil sesinin yanı sıra zilin biçimini ve işlevini de yansıtır. Üstelik belirli bir zilin değil, bütün zillerin, başka bir deyişle tek tek belirli zillerin somut niteliklerinden soyutlanan ortak özelliklerin toplamını dile getirir. Kısacası bir kavramı belirtir. Pavlov'un ve izleyicilerinin çalışmaları Lenin'in yansıma kuramına deneysel bir kanıt getirmiştir. Her maddeci için olduğu kadar akademik felsefenin yolundan saptıramadığı her bilim adamı için de duyum gerçekten de bilinç ile dış dünya arasındaki dolaysız ilişkidir. Dış uyarım gücünün bilinç olgusuna dönüşmesidir. V.I. Lenin, Maddecilik ve Görgül Eleştiricilik, 1908. 3. İşbirliği. İkinci işaret sisteminin evriminin beynin giderek büyümesiyle ilintili olduğu açıktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu ilinti yüksek memelilerde açık seçik görülebilir. Bu görüşü pekiştiren daha başka kanıtlar da vardır. Toynaklıların büyük çoğunluğu son derece çabuk büyür. Buna karşılık etoburlar dünyaya geldiklerinde doğa karşısında umarsızdırlar. Aylarca ana babalarına bağımlı kalırlar. Yüksek memelilerden orangutan yaşamanın ilk ayını sırt üstü yatarak geçirir. Sonra yavaş yavaş yürümeyi öğrenir. 3 yaşında kendi işini kendi görecek duruma gelir. 10-11 yaşlarında da tam anlamıyla olgunlaşır. İnsanoğlunun ise 1 yaşını doldurmadan yürüdüğü pek ender görülür. Yüksek memeliler öteki hayvanlardan daha geç olgunlaşırlar. Üstelik bütün organları arasında gelişmesini en geç tamamlayanı beyinleridir. Bu oransızlık insanoğlunda daha da büyüktür. Doğumdan epey uzun bir süre sonra tam anlamıyla olgunlaşır insan beyni. Ama gene de beynin gelişmesi bedenin bütün öteki parçalarından daha hızlıdır.